Ayrım 48, İstanbul Hatırası, Ahmet Ümit. Dönülmez akşamın ufkundayız. Yok, bu kez geç kalmadım. Nur içinde yatsın, Evgenia'nın babası Yorgo'nun, sadre alışık gibi ince bıyıklı bir gençlik fotoğrafının asılı olduğu, uzunca loş holden geçip, Tatavla'nın geniş salonuna adım attığımda, arkadaşlarım henüz gelmemişti. Öğleden sonraki o 4 saatin içine, Mümtaz müdürümüze sözlü rapor vermek, savcıdan zanlıların gözaltı sürelerinin pazartesi gününe kadar uzatılmasını istemek gibi bürokratik işlemlerin yanı sıra eve kadar giderek banyo yapmak, tıraş olmak, üzerimi değiştirmek gibi kişisel işlerimi sığdırabilmiştim. Tıraş olmayı, iyi giyinmeyi sakın küçümsemeyin. Evgenia için bunlar çok önemlidir. Özellikle de akşam yemeğe çıkıyorsanız. Giyim kuşamınız, görüntünüz, yemeğe çıktığınız insanlara duyduğunuz saygının bir göstergesidir. Eve gidemeyecek olsaydım, bir mağazaya girip yeni giysiler almak, daha da beteri bir berber dükkanında yüzümü perdahlatmak zorunda kalacaktım. Ama işler yolunda gitti. Tam zamanında benim emektara atlayıp Tatavla'nın yolunu tuttum. Hatta Taksim'e uğrayıp çiçek almaya bile fırsat bulabildim. Katiller hala mesaiye başlamamışlardı. Dileğim, bütün hafta sonu çalışmamalarıydı ama sanırım bunu yapmayacaklardı. Gerçekleşmesi muhtemel o ihtimali de düşünerek Ali'ye telefonumun her zaman açık olduğunu, en ufak bir gelişme olduğunda beni derhal aramasını söyledim. Akşam güneşinin solgun ışıklarıyla aydınlanan meyhanede önce kimseyi göremedim. Ne bir müşteri, ne garsonlar, ne komiler. Kederli bir ezgi dolaşıyordu sadece boş masaların arasında. Dönülmez akşamın ufkundayız, vakit çok geç. Bu son fasıldır ey ömrüm, nasıl geçersen geç. Yahya Kemal'in sözleriydi, Münir Nurettin'in bestesi, söyleyen Müzeyyen Senar'dı. Şarkı sanki dışarıda an be an sona ermekte olan günün yazgısını dile getiriyordu. Evgenia bayılırdı böyle iç burkan şarkılara. İyi de neredeydi bu kadın? Belki milleti içtima çekmiş, konuşma yapıyordu içeride. Mutfak kapısına yönelirken fark ettim. Biri bahçeye bakan pencerenin önünde oturuyordu. Akşam güneşi gözüme vurduğundan tam olarak seçemiyordum. Kahverengi bir giysi vardı üzerinde, yeşile çalan, neredeyse haki renk bir elbise. Açık kumral saçları omzuna dökülmüştü. Önce çıkaramadım, çalışanlardan biri mi, erkenci bir müşteri mi? Sonunda o da hissetti bakışlarımı. Başını çevirince tanıdım. Kim olacak? Evgenia'ydı. Benim cefakar yârim, şu hayatta bana katlanabilecek tek insan. Kaç bin yıllık İstanbullumun en güzel kadınlarından biri. Romalılardan bana miras kalan sevgili Evgenia. Hoş geldin Nevzat diye doğruldu. Akşam güneşi gibi tatlı bir gülümseyiş vardı dudaklarında. Erken geleceğim dediğinde inanmamıştım. Hoş geldin. Alımlı bedenini saran elbise, su yeşili gözlerinin rengini iyice açığa çıkarmıştı. Boynundaki amber rengi küçük kolye, kulaklarındaki aynı renk küpeler, güzelliğini tamamlayan ayrıntılar gibi duruyordu. Henüz kırışıklıkların yer etmediği teninde. Gülleri uzattım, kırmızıydılar, körpeydiler. Görenler de yaşama sevinci uyandıracak kadar masumdular. Kucağına aldığı güller gibi al al oldu yanakları. Her zamanki gibi en güzellerini bulup getirmişsin yine. Taksim'deki çingene kadından aldım. Hani şu güzel gözlü kızıyla birlikte çiçek satan kadın. Ne anlattığımı filan boş verip öylece dalmıştı yüzüme. O kadar saf, o kadar inanmış, o kadar yalansız bir bakışı vardı ki dayanamayıp sarıldım. Seni özlemişim. Gülleri zor kurtardı aramızda ezilmekten. Kaç gün oldu görüşmeyeli? Evgenia'nın dişi teninden yükselen bu lavanta kokusu. Bir de iri mayıs gülleri, bir de batmakta olan güneşin son ışıkları, bir de bu son fasıldır ey ömrüm, nasıl geçersen geç diyen Müzeyyen Senar'ın sesi. Yani şu anda beni sarıp sarmalayan ne varsa hepsi, her şey sanki söz birliği etmişçesine yaşadığın o vahşi, o cinayetlerle dolu acımasız dünyanın dışında daha güzel, daha iyi, daha anlamlı bir hayat var diye sesleniyorlardı kendi lisanlarınca. Çok oldu diye mırıldandı Evgenia. Sesi boğuktu. Derinlerden geliyordu. Ben de özledim. Başını usulca geri attı. Gözlerinin içine baktım. Uçsuz bucaksız, yemyeşil bir ormanın içinde kaybolur gibi oldum. Yaklaştım. Lavantaların, güllerin, solgun akşam güneşinin içinden geçtim. Kırmızı bir rujla belirginleştirilmiş dudaklarını eğildim. Neredeyse öpecektim. "Oo, Nevzat çoktan gelmiş bile," diyen Demir'in sesiyle bölündü rüya. Bizi görmüştü ama hiçbir şeyin farkında değilmiş gibi davranıyordu. Biz de erken geldik diye kaygılanıyorduk. Koptum Evgenia'dan, yoksa o mu benden uzaklaştı? Yeşil gözleri, baş döndüren kokusu, başka bir hayat mümkün diyen varlığıyla hala yanımda dursa da o büyülü an sona ermişti. Üstelik bizi ayıran arkadaşlarıma kızamıyordum bile. Kızmak ne kelime, gülümsemek zorundaydım bir de. Yaptım da, dudaklarıma kimsenin içtenliğinden kuşku duymayacağı bir sırıtış yerleştirerek, ben de şimdi gelmiştim dedim arkadaşlarıma yaklaşırken. Hoş geldiniz. Önce Yekta'ya sarıldım, sonra Demir'e. Niye öyle yaptığımı bilmiyorum ama şair arkadaşım, veteriner arkadaşımdan hep daha yakın gelmiştir bana. Galiba Demir'i her zaman kendime rakip olarak gördüğümden. Demir beni ne olarak görüyordu ondan pek emin değilim. Hoş bulduk dedi aklımdan geçenleri bilmeyen iri yarı arkadaşım. Evgenia'ya bakarak sürdürdü sözlerini. Vallahi çok popülersiniz. Sizi tanımayan yok semtte. Daha sorduğumuz ilk kişi sokak sokak, dükkan dükkan ayrıntılarıyla tarif etti burayı. Allah Allah, ne olmuştu bizim ağırbaşlı Demir'e böyle? Merakla izledim. Neredeyse neşeli bir ifade vardı yüzünde. Ne kadar sahici olduğunu anlayamasam da, hani önemli bir işi bitirirsiniz de büyük bir rahatlık hissedersiniz ya, işte öyle bir hali olduğunu sezinledim. Belki zor bir ameliyatı başarıyla tamamlamıştı. Belki önemli bir sorunu çözmüştü. Teşekkür ederim. Demir'in iltifatlarına mahcubiyet içinde karşılık veriyordu Evgenia. Kolayca bulmanıza sevindim. Meyhane de çok güzelmiş diyen Yekta ise tasalı görünüyordu. Keder mi, elem mi, sıkıntı mı? Ona benzer bir şey. Ama buna rağmen sıkıntısını gizlemeye çalışarak tatavlayı incelemeyi sürdürüyor, ilgiyle duvarlara, resimlere, avizelere, pencerelere, dekorlara bakıyordu. Belki de hiçbir zaman yapmadığı mimarlığı uyanıyordu içinde yavaş yavaş. Gerçek bir Rum meyhanesi. Neredeyse hiç kalmadı bunlardan. Eski halini korumanız ne kadar güzel olmuş. Teşekkür ederim diye yineledi Evgenia. Huzur içinde uyusun. Babamın fikriydi. Ben onun vasiyetine uydum sadece. Duvarlarda asılı duran müşteri fotoğraflarına takıldı Yekta'nın gözleri. İşte gerçek bir meyhanenin sırrı. Gözleri bulutlandı. Kim bilir hangi anı canlandı kafasında. Bu fotoğrafların her karesinde bir şiir saklıdır. Yetenekli bir yazar, her fotoğraftaki insanların tek bir bakışından bir roman çıkarır. Çoktan solmuş fotoğrafları gösterdi. Buradaki herkesi tanıyor musun Evgenia? Nasıl tanıyabilirim? Bunların çoğu çekilirken ben dünyaya gelmemiştim henüz. Bakışları şair arkadaşımızın elindeki rengarenk kır çiçeklerine takılmıştı. Yekta'nın gözünden kaçmadı bu. Nazik bir tavırla uzattı çiçekleri. Bunlar da senin için tabii. Gerçi Nevzat'ın güllerinin yerini tutmaz ama. Olur mu? Şaşkınlığını tümüyle atlatan Evgenia yine o hürmetkar ev sahibesi kimliğine bürünüvermişti. Yekta'nın getirdiği rengarenk çiçekleri de neşeyle kucakladı. Bunlar da çok güzel. Bayılırım kır çiçeklerine. Ne iyi ettiniz de böyle erkenden geldiniz. Sevindirik olmuş bir kız çocuğu gibi heyecandan yerinde duramıyordu. Nereye geçelim? Burada mı oturalım, bahçede mi? Bahçede. Hüzünle harelenen mavi gözleri dışarıdaki akasya ağaçlarına takılmıştı Yekta'nın. Sanki uzun yıllar memleketinden ayrı düşmüş de baharını, yazını, toprağını, ağacını göresi gelmiş gibi özlemle bakıyordu bahçeye. Bu mevsim geceler şahane olur. Kaçırmayalım şu nefis havayı. Duraksadı. Müzeyyen Senar'ın sesinin ayırdına şimdi varmıştı. Gruba karşı bu son bahçelerde keyfince, ya şevk içinde harab ol, ya aşk içinde gönül. Ya lale açmalıdır göğsümüzde yahut gül. Dönülmez akşamın ufkundayız, vakit çok geç. Gözlerindeki keder katmerlendi. Dönülmez akşamın ufkundayız, vakit çok geç. Yaralı, buruk bir sesle mırıldanmıştı. Elini omzuma dayadı, biraz da boş vermiş bir havayla söylendi. Hakikaten de vakit çok geç be Nevzat. Ne oluyordu bu çocuğa bu akşam böyle? Niye geç olsun diye çıkıştım. Daha güneş bile batmadı dışarıda. Hadi bırak bu karamsar havaları da, çıkalım bahçeye. Çıktık. Bahçede pembe sarmaşık güllerden oluşan çitin yanına dizilmiş üç ahşap masadan en arkadakine oturduk. Bir serçe ailesi cıvıldaşıyordu çitin sık yaprakları arasında. Altına oturduğumuz akasya ağacının dallarında iri bir güvercin kur yapıyordu dişisine. yan taraftaki apartmanın balkonunda iki komşu kadın dolmanın zeytinyağlısının mı etlisinin mi güzel olduğunu tartışıyorlardı yüksek sesle. Evgenia kucağındaki çiçeklerle mutfağa geçmişti. Çok sürmedi. Şef İhsan her zaman gülen yüzü ve yanında iki tepsi taşıyan iki genç garsonla yetişti. Göz açıp kapayıncaya kadar beyaz peynir, kavun, söğüş salata, lakerda, hamsi salamura, deniz börülcesi, radika ve topikle şenlendirdiler masayı. Su, rakı ve ekmekle yetişince tam kıvama geldik. Diyordum ki kucağındaki vazoya yerleştirdiği çiçeklerle Evgenia bahçede göründü. İşte o zaman anladım masadaki asıl eksiğin o olduğunu. Evgenia yaklaşırken üçümüz birden ayağa kalktık. Mutluluktan ışıl ışıl yandı gözleri. Sağ olun çok naziksiniz diyerek elindeki vazoyu masanın sakin bir köşesine yerleştirdi. Karşımdaki iskemleye otururken zihnim geçmişten bir görüntüyü taşıdı yine gözlerimin önüne. Lisenin son günleri, mezuniyet çayı, salon kalabalık. Üçümüz yine aynı masadayız ama bu kez oturmuyoruz. Hepimiz ayaktayız. Handan giriyor içeriye. Üzerindeki giysi haki değil uçuk pembe. Su gibi, çiçek gibi, rüzgar gibi bir kız. Üçümüz de toparlanıyoruz onu görünce. Oturacağımız masa hemen yanımızda duruyor. İnsansız iskembeler bomboş. Önce Handan yerleşiyor masanın sağ ucundaki iskembeye. Ben bekliyorum. Demir ya da Yekta artık içlerinden hangisi oturacaksa otursun diye karşısına. Ama onlar da oturmuyor. Kimse fırsatçılık peşinde değil. Handan durumun farkında. Başka çaresi yok. O seçecek karşısına oturacak erkeği. Ve seçilmeyenler bu davranış kendilerinden beklenilmeyecek kadar genç olsalar da büyük bir olgunlukla karşılayacak sonucu. Gülümseyerek bana dönüyor Handan. Otursana Nevzat diyor. Karşısındaki iskemleyi göstererek. Niye dikiliyorsun ayakta? Buğulu gözler öteki iki arkadaşımıza dönüyor sonra. Demir, Yekta hadi siz de oturun. Tuhaf duygular hissediyorum. Bir yandan mutlu oluyorum seçildiğim için. Öte yandan içim rahat değil arkadaşlarım kırıldı diye. Otursana Nevzat diyen Evgenia'nın sesi lise mezuniyet çayından Tatavla'ya döndürdü beni. Otursana Nevzat. Tıpkı yıllar önce Handan'ın seslendiği gibi sesleniyordu bir kez daha. Niye dikiliyorsun ayakta? Baktım herkes oturmuş, baktım bir tek ben kalmışım masanın başında. Anıların sersemlettiği aklımı toplamam gerektiğini anladım. Rakıları dolduracaktım diyerek kara fakiye uzandım. Verin bakalım bardaklarınızı. Yan yana dizilen dört bardağı önüme çekerken mezeler şahane görünüyor diye iltifatlarını sürdürdü Demir. Bugün kendini aşmıştı ağırbaşlı arkadaşımız. Ne zamandır topik yemiyordum. Konuksever meyhane sahibesi kibarca uyarmak zorunda kaldı. Mezelerle karnınızı doyurmayın. Birazdan gümüş tava gelecek, ardından da kalkan. Yine balığa doyacağız desenize diye iştahla gülümsedi Demir. Bayılırım gümüş tavasına. Ne kadar istediklerini sormadan doldurmuştum kadehleri. Üçüyle de o kadar çok içmiştim ki ezbere biliyordum ölçülerini. Anasonun keskin kokusu yayıldı gölgelerin uzadığı bahçeye. Üç erkek suyla beyazlattık rakılarımızı. Sadece Evgenia'nın bardağındaki saydam kaldı. Uzanıp kaldırdı ve rak sıvının nazlı nazlı kıpırdandığın kadehini. Haydi bakalım, hoş geldiniz. Hepimizden hızlıydı Demir. Hoş bulduk. Yekta'nın kederi dağılmamıştı ama o da uydu seremoniye. Dostluğa dedi kadehini kaldırırken. Hep sürecek olan dostluğa. Sanırım Evgenia da fark etmişti bizim şairin sesindeki elemi. Belki de sıkıntısını azaltır diye yeniden mırıldandı. Ve hayata, bize hep gülümsemesi için. Şairden değil ama veterinerden geldi tepki. Yüzü değişmişti. Neşeyle ışıldayan gözleri kederle donuklaşmış gibiydi. Yenilgiyi kabul etmiş bir adamın kalender tavrıyla tane tane konuştu. Hayata, biz basıp gidince de devam edecek olan hayata. Ne oluyordu bu çocuklara böyle? Hayata diye tekrarladım inatçı ama umut dolu bir sesle. Her şeye rağmen yaşamaya değer hayatı. Basıp gitmeden önce tadını çıkaracağımız hayatı. Kabul ediyorum biraz abartılı kaçmıştı sözlerim. Önce Evgenia güldü, sonra Demir, ardından Yekta. Derken hepimiz kahkahaları koyuverdik ve hep birlikte tekrarladık hayatı. Hep birlikte yudumlandı kadehler. Yekta'nın mutsuz gözleri bile canlanır gibi olmuştu. ''Bunlar hep böyledir.'' dedi çaprazında oturan Evgenia'ya. Kadehini hala elinde tutuyordu. Gençken de hep inatlaşırlardı. İkisi de kavgacı ya, Adana horozu gibi. Arkadaşlar kendilerini göstermek için yanıp tutuşurlardı. ''Ya sen?'' Tabaklara beyaz peynir koyarken sormuştu Evgeniye. Sen kavga etmez miydin hiç? Arkadaşımın bunalımlı ruh halinden tümüyle kurtulmasını istiyordum. Etmez mi diye takıldım. Bakma böyle ufak tefek olduğuna. Deve kini vardır bunda. Yapılan bir haksızlığı, bir kötülüğü asla unutmaz. Ama sabırlıdır. Yeniden değişmişti Demir. Sonuna kadar bekler. Fırsatını buldu mu da acımasızca alır intikamını. Gözlerindeki hüznü yitirmese de dalaşmaktan geri durmadı Yekta. Yuh ulan, acımasız biri yapıp çıktınız beni. Hatırlasana oğlum diye atıldım. Şu kara gümrüklü çocuğa ne yapmıştın? Ne yapmışım? Ne yaptı, ne yaptı diye merakla sordu Evgeniya. Sanki bir anda o da çocuk oluvermişti. Ne yapacak? Kaşla göz arasında oğlanın kafasına taşı geçiriverdi. Evgeniya'nın yüzünün buruştuğunu görünce olayı yumuşatmaya çalıştım. Çocuk dediysem yanlış anlama, zibidinin teki. Kavga arayan bir hergele. Üstelik en az Yekta'nın iki katı. Demir de heyecanla onayladı beni. Aynen öyle, ayı yavrusu gibi bir şey. Beni bile rahatlıkla döverdi o çocuk. Zaten senin yüzünden geçirdim taşı kafasına diye sonunda gerçeği kabul etti şairimiz. Hatırlasana, oğlan seni köşeye kıstırmış, gırtlağını sıkıyordu. Yanlış anlaşılmasın diye Evgeniya'ya dönüp benim durumumu açıkladı. Seninki de o sırada başka birini altına almış yumrukluyor. Kızmış gibi yalancıktan kafasını salladı Evgeniya. Hiç kızma Evgeniya, çocukluk işte diye bir de beni savundu Yekta. Galiba sonunda kurtulmuştu ruhunu saran o kara bulutlardan. Neyse işte o toraman oğlan demiri köşeye sıkıştırmış boğdu boğacak. İlk aklıma geleni yaptım. Yerdeki taşı kaptığım gibi indiriverdim kafasına. Olduğu yere yıkıldı çocuk diye lafı devraldı Demir. Önce sevindim kurtulduğuma ama yerde kıpırdamadan yattığını görünce korkudan ödüm patladı. Sen onu bir de bana sor. Taşı vurur vurmaz ölü gibi devrildi. Eyvah dedim, öldürdük oğlanı. Reislerinin düştüğünü gören öteki çocuklar da korktular. Allah'tan bizim dökümcü Yanni Baba yetişti yardımımıza. Kolonya, su, ayılttık oğlanı. Alt sokaktaki sağlık ocağına götürdük apar topar. Tam 5 dikiş attılar kafasına. Orasını hatırlayamamıştı. Sahi Nevzat, o zaman niye karakola götürmediler bizi? Geçmiş gün, ben de emin olamadım. Ne bileyim, karakola gitmemiş miydik? Yok, gitmedik dedi fil hafızalı Demir. Oğlan babasından çok korkarmış. Eğer kavga ettiğimi öğrenirse bir sopada evde yerim diyerek şikayet etmedi bizi. Her şey bölük pörçük, her şey sisler altındaydı. Sahi yahu, niye dövüşüyorduk biz o çocuklarla? Kısa bir sessizliğin ardından mahalle kavgası diye geçiştirmeye çalıştı Demir. Çocukluk işte. Arada bir salaklığım tutar benim. İşte o anlardan biri olmalıydı. Tamam, mahalle kavgası da niye çıkmıştı? Top oynadığımız papazın bahçesini mi paylaşamıyorduk? Boş ver ya. Kadehine uzandı Demir. Hadi içelim. İçtik. Yekta yine içe dönmüştü. Anlamam gerekirdi. Ama çocukluk günlerine geri dönünce insan düşüncesiz biri olup çıkıyor galiba. Yok yahu diye ipin ucunu bırakmadım. Top meselesi değildi. Daha önce biz o çocuk azmanını tehdit etmiştik. Evet, o da çetesini toplayıp baskına gelmişti Balat'a. Niye tehdit etmiştik oğlanı? Handan için. Masanın tam ortasına düştü Yekta'nın sözleri. Anladım baltayı taşa vurduğumu, ancak iş işten geçmişti. Ama aldırmaz görünüyordu Yekta. Acıyla yüzleşmeye hazırım der gibi bakıyordu mavi gözleri. Handan'ı rahatsız etmişti oğlan. Hatta sen tehdit etmiştin Nevzat, unuttun mu? Ağzını burnunu kırarım, seni bir daha burada görürsem demiştin. Öyle demiştim. Bir adım gerimde duruyordu Demir. Yekta da yanında dikiliyordu. Hatırlamıştım ama olan olmuştu. Hala aynı anıdan bahsediyorduk. Ama aynı anıyı yaşayan çocuklar apansız büyümüşlerdi. Geçmişin o tatlı uçarılığı yerini acıyla yoğrulmuş bir ağırlığa bırakmıştı. İçimden kendime lanetler yağdırarak öylece kalmıştım olduğum yerde. Tek umudum Evgeniya'ydı. Belki bir şey söyler, bir şey yapar, kurtarırdı hepimizi bu durumdan. Ama söze Yekta girdi yine. Lafın buraya gelmiş olması da tuhaf. Mutsuzdu ama beklenmedik bir metanet okunuyordu gözlerinde. Biliyor musun Nevzat, yarın Handan'ın ölüm yıl dönümü. Şimdi anlaşılmıştı Yekta'yı avucuna alan ıstırabın sırrı. Handan'ın ve Umut'un diye mırıldandı. Evgeniya'ya çevirdi bakışlarını, gözleri nemlenmişti. Benim bir oğlum vardı Evgeniya, adı Umut. 9 yaşındaydı. Daha ilkokul 3. sınıfa gidiyordu. Gözleri annesine benzerdi. Gülümsemesi bana. Derin bir nefes aldı. Handan, Handan, bizim. Başıyla beni ve Demir'i gösterdi. Yani üçümüzün arkadaşıydı. Nevzat'la Demir bana bıraktılar onu. Bırakıp kaçtılar Balat'tan. Gülümsemeye çalıştı, beceremedi. Belki de ben alçaklık edip aldım onu. Demir başını öne eğmişti. Yüzünü göremediğim için ne düşündüğünü anlayamıyordum. Çünkü diye içindekileri dökmeyi sürdürdü Yekta. Çünkü Handan'a dokunmak yasaktı. Aramızda konuşmasak da gizli bir yemindi bu bizim için. Galiba ben o yemini bozdum. Bizi değil de Evgenya'yı ikna etmeye çalışıyor gibiydi. Ama sadece ikimiz kalmıştık Balat'ta, Handan'la ben. Bu masadaki iki arkadaşımız o zamanlar bırakıp gitmişlerdi bizi. Yaptığımın alçakça bir davranış olduğunu bilsem de başkasıyla evlenmesine göz yumamazdım onun. Yine bize baktı. Yerimde Nevzat'la Demir olsaydı aynı şeyi yaparlar mıydı bilmiyorum ama ben yaptım. Sonuçta Handan karım oldu. Acı bir gülümseme belirdi solgun yüzünde. İşte yarın karımın ve oğlumun ölüm yıl dönümü. Sustu. Çitlerin içindeki serçelerin cıvıldaması, akasya ağacında dem çeken güvercinin gurultusu, komşu evin balkonundan birbirine seslenen kadınların konuşmaları, herkes, her şey onunla birlikte sustu. Koyu, derin bir keder sessizliğe mahkum etti bahçeyi. Kimse cesaret edip kıpırdayamadı. Kimse ağzını açamadı. Kimse konuşmaya başlayamadı. Eğer telefonum çalmasaydı, belki de bu sessizliği kimse bozamayacaktı. Bu yüzden bir kurtarıcı gibi sarıldım telefona. Arayan Leyla Barkın'dı. Aslında masadan uzaklaşmam gerekirdi, yapamadım. Belki de üzerimize çöken bu yoğun keder dağılsın, içine düştüğümüz bu ağır matemden kurtulalım diye bile bile kalkmadım. Alo, alo Nevzat Bey, sesi öfkeliydi. Namığı bırakmayacaklarmış. Nasıl diye sordum toparlanmak için. Duygular dünyasından mesleki yaşamımın gerçeğine dönmek o kadar da kolay değildi. Ne yapmayacaklarmış? Bırakmayacaklarmış, namığı diyorum. Pazartesiye kadar emniyette tutacaklarmış. Avukatlar öyle söyledi. Doğru mu? 48. ayrımın sonu. Sayfa 485.